baş melek Mikail bile Musa peygamberin cesedi konusunda iblisle çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı. Ancak seni Rab azarlasın dedi diye okuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Yorumunu yapmakta olduğumuz Yahude mektubunun 9. ayetinde. Bu ayet kutsal kitabın çok çok dikkat çekici bir ayetidir. Bir uzmanın bir çevirmenin çevirisi şöyledir. Buna karşın baş melek Mikail Musa'nın bedeni konusunda şeytanla tartışırken ona sadece Rab seni azarlasın dedi. Şeytan düşmüş bir yaratıktır ve Tanrı'nın düşmanı olduğunu açıkça ilan etmiştir. Buna karşın Mikail, Musa peygamberin cesedi konusunda onunla çekişip tartışırken İblis'e bundan başka bir şey söylemedi. Mikail, İblis'in konumuna saygı gösterdi. İlk kilise atalarından biri olan Clement, Musa'nın cenazesini konu alan apokrifik yazılarından birini ele almıştır. Mikail'e Musa'yı gömme görevi verildiğinde, İblis kendisi maddenin ve maddesel olan her şeyin efendisi olduğundan, bedenin kendisine ait olduğunu söyleyerek buna karşı çıkmıştı. Mikail'in tek yanıtı seni Rab azarlasın olmuştu. İblis ayrıca Musa'yı katillikle suçlamıştı. Ayrıca İblis'in Musa peygamberin daha sonra İsa'nın görünümünün değiştiği dağda gözükmesini engellemeye çalıştığı da önerilmiştir. Lucifer, Tanrı'nın bir yaratığıydı ve belli ki Tanrı'nın yaratmış olduğu en üstün yaratıktı ve sonra onda kötülük bulundu. Kötülüğün gidip bir şey çaldığı anlamına geldiğini düşünmeyin. Onun içindeki kötülük kendi isteğini Tanrı'nın isteğine karşı koyuşuydu. Gurur ve kibir doluydu ve Tanrı'dan bağımsız olmayı istiyordu. Tanrı'yı tahtından indirebileceğini düşünüyordu. Hiç olmazsa evrenin bir kısmı üzerindeki egemenliğini alabileceğini düşünüyordu. Tanrı, şeytanın bu dünyada asiliğini sürdürmesine izin vermiştir. Ve Tanrı'nın bunu yapmakta bir amacı vardır. Ama bu yaratık hala Tanrı'nın yaratmış olduğu evrenin bir kısmını ele geçirip onun yöneticisi olabileceğine inanmaktadır. Şeytanın, yeryüzünün kendisinin olmasını istediğinden eminim. Oysa baş melek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda iblisle çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı. Ancak seni Rab azarlasın dedi. Mikail şeytanı lanetlemedi. Ona bir sürü sıfat yakıştırmadı. Birçoğumuzun bunu yapmaya istekli olacağımızdan kuşkum yok. Mikail bunu neden yapmadı biliyor musunuz? Çünkü Mikail bir baş melektir ve bütün yapması gereken seni Rab azarlasın demekti. Ona bir sürü şey söyleyebileceği halde bunu yapmadı. Neden? Çünkü Mikail onun konumuna saygı gösterdi. Lucifer yaratılmış en büyük yaratıktı. Bu değerli dostum sizin ve benim öğrenmemiz gereken bir derstir. Birçok imanlı Tanrı'nın önünde diz çökmeyi bile öğrenmemiştir. Dostum sizler ve ben yaratığız ve Rabbimiz yaratıcıdır. Sizlerin ve benim onun yaptığı herhangi bir şeyi sorgulamaya ne hakkımız var? Beni yanlış anlamayın. Benim önüme çıkan her şeyi dindarca kabul ettiğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ben Rab'be birçok kereler cevap veriyorum ve neden bazı şeylerin başıma gelmesine izin verdiğini bilmek istiyorum. Belki siz de bunu yapıyorsunuzdur ama Tanrı'nın yaratıcı olduğunu ve onun aynı zamanda bizim kurtarıcımız olduğunun bilincine varmamız gerekir. O bizi sevendir. Ama bizim Tanrımız yüksek, kutsal ve yüceltilmiştir. O adil ve doğru bir Tanrıdır. Hiçbir zaman hata yapmaz. Hiçbir zaman yanlış bir şey yapmaz. Yaptığı her şey doğrudur ve bu yüzden sizler ve ben ona güvenebiliriz. Ama biz bunu yapıyor muyuz? Bizler onun otoritesine saygı gösteriyor muyuz? Onun kişiliğine saygı gösteriyor muyuz? O gün Rab İsa Mesih, siz Rab, Rab dediniz ama buyurduğum şeyleri yerine getirmediniz. Herkes kendi yoluna gitti ve kendi gözlerinde doğru olanı yaptı diyecek. Bu insanlığın resmidir. Ya siz, ya ben, benim bugünkü halim, baş melek Mikail değerli dostum bizim için büyük bir ders oluşturmaktadır. Ama diyor 10. ayette, bu kişiler anlamadıkları her şeye sövüyorlar. Öte yandan, akıldan yoksun hayvanlar gibi içgüdüleriyle anladıkları ne varsa onları yıkıma götürüyor. Elimden geldiğince değerli dinleyicilerimiz bu ayeti sizin için anlaşılır kılmaya çalışacağım. Çünkü bu ayet bu mektubun bir başka önemli ayetidir. Yahuda ama bunlar sövüyorlar dediğinde küfrettiklerini söylemek istiyordu. Ama bu kişiler anlamadıkları her şeye sövüyorlar. Akıldan yoksun hayvanlar gibi iç güdüleriyle diyor. Yahuda burada her ikisi de anlamak olarak çevrilen iki sözcük kullanıyor. Bunun farkına varmadan Yahuda'nın burada ne söylediğini anlamak zordur. Birinci anlamak akılsal anlayış ve bilgi anlamına gelen eyyodur. Görülmeyen şeylerden söz eder. Bilmek birçok insanın düşündüğü gibi bir test tüpüne dökebileceğiniz ya da bir mikroskobun altında bakabileceğiniz şeylerle sınırlı değildir. Hayatın iyi şeylerini bir mikroskobun altına koyamayacağınız, bir test tüpüne dökemeyeceğiniz şeylerdir. Örneğin harika bir müzik parçası. Onu bir test tüpüne dökmeye çalışsanız ya da bir mikroskobun altına koymaya çalışmaya çalışırsanız ne olur? Müziğin sese çevrilmesi gerektir ve kulağın onu duyması gerektir. Onu göremezsiniz. Gerçekte görülmezdir. Sevgi de görülmezdir. Sevgiyi bir mikroskobun altına koyamazsınız. Değerli dostum, benim bildiğim birçok şey var. Ve onları bir laboratuvar kanıtı olmadan biliyorum. Onları biliyorum çünkü onları yaşadım. Kutsal ruh onları yüreğim için gerçek kıldı. Ama bu kişiler anlamadıkları her şeye sövüyorlar. Tanıdığım bir ilahiyatçı artık dirilişe inanmadığını söylemenin çok akıllıca bir şey olduğunu düşünmüştü. Size bir şey söyleyeyim mi? Bilmediği birçok şey vardır. Yahuda'nın burada anlamak için kullandığı ikinci sözcük anlayış anlamına gelen epistemai'dir. Bir yorumcu, el becerilerinde yaratıcılık hakkında kullanıldığını, duyumsal zevklerin var olduğu durumlar gibi hissedilebilir şeyler hakkında olduğunu söylemişti. Bunlar test tüpüne dökebileceğiniz şeylerdir. Bu insanların bildiği şeyler sadece dokunabildikleri ve görebildikleri şeylerdir. Hayvanlar gibidirler. Çünkü ne de olsa bir hayvan sadece samanı ya da otu ya da mısırı ya da yiyebileceği başka bir hayvanı bilir. Yani sadece iç güdüleriyle bildikleri şeyleri bilirler. Örneğin sonbaharda ördekler güneye uçmaya başlarlar. Burada güzel bir yaz geçirmişlerdir. Ama birden bakıyorsunuz ki kalkıp uçmaya başlarlar. Bazı insanlar bu ördekler çok akıllı. Çok geçmeden kış geleceğini, her yerin karla kaplanacağını, gölün donacağını biliyorlar. Güneye gidiyorlar. Gerçekten akıllılar diyorlar. Hayır dostum, bu hayvanlar akıllı değiller. İç güdüleriyle hareket eden hayvanlar, kuşlar bir anlayış sahibi değiller. Onlar iç güdüleriyle hareket ederler. Bu nesil, değerli dinleyicilerimiz, sadece bir test tüpüne dökebildiğine inandığı için kendisini çok çok akıllı sanıyor. Onlar bir hayvanın anlamadığı bir şey anlamıyorlar. Paulus'un adına epignosis dediği daha yüksek bir bilgi düzeyine erişmemişlerdir. Elçi Paulus, kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu bilebilirsiniz. İsa Mesih'in dünyanın kurtarıcısı olduğunu bilebilirsiniz demektedir. Sadece fiziksel şeyleri bilen bu adamlar bilinecek her şeyi bildiklerini düşünürler ve kendilerini bir şeylerle kirletirler. İşte Yahuda'nın inançtan dönenler hakkında çizdiği resim budur. İnançtan dönen kişilerin örnekleri Kain, Balam ve Kora. 11. ayette Yahuda bize bunları örnek olarak vermektedir. Bunları örnek olarak verecektir. 11. ayette şöyle diyor, vay onların haline çünkü Kain'in yolundan gittiler. Kazanç için kendilerini Balam'ınkine benzer bir yanılgıya kaptırdılar. Korah'ınkine benzer bir isyanda mahvoldular. Yahuda şimdiye kadar İsrailoğulları asilik eden melekler Sodom ve Gomorra kentleri olmak üzere inançtan dönen gruplar hakkında 3 örnek vermiştir. Şimdi üç bireyi daha örnek olarak göstermektedir. Kimdir bunlar? Kain, Balam ve Kora. Vay onların haline diyor. Vay sözcüğü felaket ya da suçlama belirtmektedir. Burada her iki anlamada gelmektedir. Yahuda inançtan dönen bu kişiler için vay onların haline diyor. Çünkü Kain'in yolundan gittiler. Kain biliyorsunuz Adem'in oğluydu. Dindar bir adamdı ama doğal bir adamdı. Tanrı'ya inanıyordu ve dine de inanıyordu ama dinini kendi istediği şekilde yerine getirdi. Günahlı olduğunu inkar etti. Kan aracılığıyla kurtuluşu reddetti. Çünkü onun ailesi günah işledi, Aden bahçesinden atıldı. O da günahlıydı. Günahlı olduğunu inkar etti. Kan aracılığıyla kurtulması gerektiğini reddetti ve Tanrı'ya kendi istediği biçimde gelebileceğini düşündü. İncil'den İbraniler 11:4 bizlere bu öyküyü kesin bir biçimde anlatır. Habil'in Tanrı'ya Kain'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu diyor. İmanı sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. Kain de ölmüştür ve o da hala konuşmaktadır. Kain Mesih'e işaret eden kuzuyu getirmeyi reddetmişti. Yani Kain Tanrı'ya imanla gelmemişti. Hayır, kendi sevaplarıyla ya da kendi elinin emeğiyle gelmişti. Ama Tanrı'ya imanla gelmemişti. Tanrı insanın kendisine kurban olarak bir kuzu getirmesi gerektiğini, kan dökülmeden günahların bağışlanmayacağını ve günahın bedelinin ödenmesi gerektiğini söylediğinde Kain Tanrı'ya inanmamıştı. Kain Tanrı'ya kendi istediği biçimde gelebileceğini düşünmüştü az önce belirttiğim gibi ve bu günümüzdeki inançtan dönmüş kişilerin bir resmidir. İnançtan dönmüş kişi kendisinin liberal ve çağdaş olduğunu söyler ama dostum bu durum Aden bahçesi kadar eski bir durumdur. Kişi kendi iyilikleriyle, kendi sevaplarıyla, kendi dindar tutumlarıyla Rab'be gelebileceklerini düşünüyorlar. Hayır. Aden bahçesinin hemen dışında Kain modernizm yanlısı bir liberaldi. Dine ve Tanrı'ya inanıyordu ama bunu Tanrı'nın istediği biçimde değil, kendi istediği biçimde yapıyordu. Kazanç için kendilerini Balam'ınkine benzer bir yanılgıya kaptırdılar. Burada Balam'ın yanılgısını görüyoruz. 2. Petrus 2. bölüm 15. ayette Balam'ın yolu ve Vahiy 2. bölüm 14. ayette Balam'ın öğretisi olarak geçer. 2. Petrus'ta Balam'ın putperestlik olan açgözlülükle suçlu olduğunu görüyoruz. Kiralanmış bir vaizdi. Tanrı tarafından verilmiş olan armağanıyla para kazanmak istiyordu. Bu Balam'ın yoluydu. Bu onun mahvuna neden olmuştu. Ancak kişi paradan başka bir şey peşinde olabilir. Ün, popülerlik, alkış, onay ya da konum peşinde olabilirler. Bir insanı Balam'ın yoluna koyan birçok şey vardır. Yahuda, bunun inançtan dönen kişinin işareti olduğunu söylemişti. Vahiy kitabında Balam'ın doktrinini görüyoruz. Çölde Sayım 22-25 bölümlerde bu adamın İsrail ulusuna lanet getiremeyeceğini, bu yüzden Balak'a İsrail ordugahına Muavlı kadınlar yollayarak zinaya ve karışık evlilikler yoluyla evlerinde putperestliğe neden olabileceğini söylediğini bildiriyor. Şundan emin olabilirsiniz, yaratılıştan vahiy kitabına kadar Tanrı inanlılarla inanlı olmayanların evliliği konusunda bizi uyarmaktadır. Hiçbir temele göre bu tür evliliklere göz yumamazsınız. Gençlerin bu konuda yeterince uyarılmamaları çok büyük bir talihsizliktir. Çünkü çok büyük mutsuzluklara yol açmıştır. Yahuda'da bildirilen Balam'ın yanılgısı, Tanrı'nın İsrail'i günahlarından ötürü cezalandıracağını düşünmesiydi. Doğal ahlakın üzerinde bir ahlak olduğunu anlamamıştı. Doğru bir Tanrı'nın İsrail'i lanetlemesi gerektiğini düşünmüştü. Çarmıhın ahlakı hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Eski antlaşmada Tanrı'nın kendi otoritesini koruyabildiği ve onu kabul ettirdiği ama adil olduğu ve iman eden günahlıyı akladığı öğretilmektedir. Balam, İsrail ulusu kendisine döndüğünde Tanrı'nın onları bağışlayacağını anlamamıştı. Bazen birisinin bir insanın nasıl iman ettiğini anlaması zordur. Öğrencilik yıllarımdayken Tanrı sözü elime geçti ve bu söz beni değerli dostum Mesih'e yöneltti. Uzun araştırmalar yaptım ama bu söz beni Rab'be yöneltti. Rabbin hizmeti için eğitim görmek istedim ve çoğu kilise üyesi olan iş arkadaşlarım benim Rabbin hizmeti için nasıl eğitim görebileceğimi anlayamıyorlardı. Bunun nasıl olacağını doğrusunu isterseniz ben de merak etmiştim. Tanrı'nın beni bağışladığını ve şimdi yeni bir hayatım, yeni bir yaşamım olduğunu anlayamıyorlardı. Buna inanmıyorlardı. Bunu anlamadıkları için buna inanmıyorlardı. Bu aynen Balam'ın yoluydu. Korah'ınkine benzer bir isyanda mahvoldular diyor Yahuda. Korah'ın Musa peygambere karşı bir isyana elebaşlık ettiğini hatırlayacaksınız. Çölde Sayım 16. bölümde okuyabilirsiniz bunu. Evet, bu kişi Musa peygambere karşı bir isyana elebaşlık etti. Tanrı'nın önüne çıkabilen tek kişinin Musa olmadığı sonucuna varmış. Korah, Musa'nın Tanrı tarafından verilmiş otoritesine karşı çıktı. Kutsal olan şeylere dil uzatıyordu. Hatta Tanrı sadece Musa'yla mı konuştu? Musa kendisini ne sanıyor diye sormuştu. Aslında Musa peygamber kendisini yüksek ve üstün görmüyordu. Hatta Musa peygamber halkı Mısır'dan çıkaracak önder olmayı bile istemiyordu. Ama Tanrı Musa'yı çağırmıştı ve Korah adlı bu adam ona karşı isyan etmişti. Musa'nın yetkisine karşı çıkmıştı. Kahinlerin konumuna dil uzattı ve öldü. Yani asi bir adamdı. Tanrı'ya karşı asilik ediyordu. Yahuda bu tür asiliğin inançtan dönüşü nitelediğini söylüyor. Eski antlaşmadaki bu üç kişi hakkında doğru olan bu şeylerin inançtan dönen kişiler için de geçerli olduğuna dikkat edin. Kain, Tanrı'ya imanla yaklaşmanız gerektiğine ve insan günahlı olduğu için kan dökülerek kurban yapılması gerektiğine inanmıyordu. Bu bir. Eğer bir dininiz varsa size gereken her şeyin bu olduğuna inanıyordu. İnançtan dönen kişi bunu kabul edebilir. Balam'ın yanılgısı kutsal bir Tanrı'nın günahı cezalandırması gerektiği ve günahkarların bağışlanamayacağını düşünmesiydi bu iki. İnançtan dönen kişi de aynı hatayı yapar. Mesih'in kurban olması nasıl olur da herkesi kurtarabilir diyor. İnsanın bunu kendisi için yapması gerekir der. Ve inançtan dönen kişi Korah'ın yaptığı gibi Tanrı'ya karşı asilik etmektedir. Bu üç, kendilerine ait olmayan bir otoriteyi üstlenirler. Kürsüde durup Tanrı sözünü bildirmek yerine siyasetten söz ederler. Ondan bundan söz ederler. Her şeyden söz ederler ama Tanrı'nın sözünden çok az söz ederler. Tanrı'nın ne söylediğini bildirmek yerine insanlara kendilerinin ne söylediklerini ve kendilerinin ne düşündüklerini bildirirler. Bir süre önce bir adam bana, kilisemden ayrıldım. Politika ve ekonomiden bahseden ve hükümet konusunda bir otorite olma iddiasında olan bir vaizi dinlemekten bıktım. Her şeyi bildiğini sanıyor ve hiçbir zaman Tanrı sözünü kullanmıyor. Hiçbir zaman Tanrı'nın söylediklerini ya da Tanrı'nın düşündüklerini söylemiyor ve ben de onu dinlemekten bıktım dedim. Ben o adamın kilisesi hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama vaizin inançtan dönmüş olduğunu varsayıyorum. Çünkü inançtan dönmüş birinin yaptıklarını yapıyor. Tanrı sözünü kullanmıyor, ondan bundan söz ediyor. Oysa değerli dostum, bizim temelimiz, bizim kaynağımız Tanrı'nın sözüdür. Bir Mesih imanlısı, bir vaiz her zaman Tanrı sözünü öneme almalı, Tanrı sözünü sürekli olarak kullanmalıdır. Çünkü bizim vereceğimiz tek şey Tanrı sözüdür. Başka şey veremeyiz. Tanrı'nın sözünü vermemiz gerekir. Evet, ben o adamın kilisesi hakkında bir şey bilmiyorum ama bu vaizin inançtan dönen biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü az önce de belirttiğim gibi inançtan dönmüş birinin yaptıklarını yapıyor. Eski antlaşmadaki bu üç adam bugün bize bunun bir örneğini verirler. Günümüzdeki inançtan dönmüş öğretmenler tanımlanıyor bundan sonraki ayette. Bundan sonraki birkaç ayette günümüzdeki inançtan dönmüş öğretmenler tanımlanmaktadır. son günlerde yaşayan inançtan dönmüş kişiyi en canlı, en ayrıntılı, en dramatik ve en korkutucu şekilde tanımlamaktadır. Sevgi şölenlerinizde sizinle birlikte pervasızca yiyip içen bu kişiler birer kara lekedir. Yalnız kendilerini besleyen çobanlardır. Rüzgarın sürüklediği yağmursuz bulutlara, iki kez ölmüş, kökünden sökülmüş, sonbaharın meyvesiz ağaçlarına benzerler. Yahuda 12. ayet. Şimdi yine inançtan dönmüş öğretmenlerin tanımını daha da canlı yapan bir çevirmenin, bir ustanın, bir uzman kişinin çevirisini paylaşmak istiyorum. Bunlar sevgi şölenlerinizdeki gizli kayalardır. Kendilerini otlağa götüren çobanlar, rüzgarlarla sürüklenen susuz bulutlar. Meyvesiz sonbahar ağaçları korkusuzca sizinle birlikte yiyip içmektedirler. İki kez ölmüş, kökünden sökülmüştürler.